Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı "Dört Şeyden Allah'a Sığın" başlıklı yazısını sunacağız. Bir hadis bir mesaj bölümünde yer alıyor bu yazı derginin değerli dinleyenler. Bir hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Bir mesaj. Huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden Allah'a sığın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden günlük hayatında dua hiç eksik olmazdı. Onun yaptığı güzel ve manalı dualardan biri de istiaze dualarıydı. İstiaze kısaca Allah'a sığınmak anlamına gelir. Fahri Alem Efendimiz, neticesi kötü olabilecek durumlardan hep Allah'a sığınır, ona dua ederdi. İşte bu istiaze dualarından birinde şu dört şeyden Allah'a sığınmıştır. Huşu duymayan kalp, kabul olunmayan dua, doymayan nefis, fayda vermeyen ilim. Şimdi bunları sırasıyla ele almaya çalışalım. Huşu duymayan kalp. Kalp, Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği en değerli nimetlerden biridir. Kalp, insanın maddi aleminin merkezi olduğu gibi daha önemli bir şekilde manevi aleminin de merkezidir. Dolayısıyla kalp, imanın da merkezidir. Bu bakımdan kalbin ne söylediği, nelere muhabbet beslediği, nelerle heyecan duyduğu vesaire, bütün bunlar imanımızın hangi noktada olduğuna işaret etmesi ve göstermesi bakımından çok mühimdir. Onun için bir müminin kalbi Kur'an tilavetiyle huzur bulur. Ezan-ı Muhammedi okunduğunda veya Yüce Rabbimizin bir ayeti okunduğunda kalbi titrer. Nitekim Rabbimiz bir ayeti kerimede gerçek müminlerin vasıflarından bahsederken, Allah'ın adı anıldığında o müminlerin kalplerinin titrediğini, Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda da bunun imanlarını ziyadeleştirdiğini ifade buyurmaktadır. Bu manada Allah'ın ayetleri okunduğunda kalbinde bir ürperti hissetmeyen veya ezan-ı Muhammedi okunduğunda kalbinde bir tesir oluşmayan bir müminin kalbi gerçekten Allah'a sığınılacak bir kalptir. Bu öyle bir kalptir ki Yüce Allah'ın kapısına kilit vurduğu kalptir. Artık kişinin o kalpten hak ve hakikate yol bulması çok zordur. Bu öyle bir kalptir ki Kur'an'ın ifadesiyle taştan bile katı bir kalptir. Zira nice taşlar vardır ki yukarıdan aşağı yuvarlanırken Allah'ın adını zikrederek yuvarlanır. Yine nice taşlar vardır ki içinden su kaynar. Bir başka deyişle hayat vardır, hassasiyet vardır bu taşlarda. Ama katı kalplerde böyle bir hassasiyeti bulamayız. Çünkü bu kalpler gaflete dalmış kalplerdir. Allah'ım, huşu duymayan kalpten sana sığınırız. Kabul olunmayan dua. Dua, mümini huzura erdiren çıkış kapılarından biridir. Dua, müminin aracı olmadan Rabbine ulaşabildiği bir vasıta, aynı zamanda emniyetli bir sığınaktır. Cenab-ı Hak, müminin başka kapıya değil de kendi katına gelmesinden çok hoşnut oluyor. Dua, mümini önemli kılan bir husus. Nitekim ayeti kerimede, "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" buyurulmaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur." buyurarak duanın Allah katında ne denli mühim olduğunu vurgulamıştır. Allah Celle Celaluhu, duaları kabul edendir. Ancak şu kadar var ki, ayet ve hadislerde belirtildiği üzere bazı dualar kabul görmemektedir. Mesela, dünya hayatının belki de en büyük manevi hastalığı gafletle yapılan dualar kabul edilmemektedir. Yine midesinde haram olan veya kazancında haram olan bir müminin duasının kabul görmeyeceği belirtilmektedir. Buna göre duası kabul olmayan mümin, kulluk nazarından kendinin bir muhasebesini yapmalı, nerede hata yapıyorum diye inceden inceye düşünmelidir. Allah'ım, kabul olmayan duadan sana sığınırız. Doymayan nefis. Her insanda bir nefis vardır ve bu nefis daima kötülükleri emreder. Nefis bir türlü doymak bilmez, bitmek tükenmek bilmeyen arzular, istekler. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlunun gözünü ancak toprağın, yani ölümün doyuracağını ifade etmektedir. Yeryüzü doymak bilmeyen nefis sahibi insanların hırsları yüzünden fesada uğramıştır. Nefse fırsat vermeye gelmez. Fahri Kainat Efendimiz sık sık, "Allah'ım, göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime fırsat verme" diye dua ederdi. Onun için nefis tezkiyesi zaruridir. Nefsi terbiye etmek elzemdir. Allah'ım, doymayan nefisten sana sığınırız. Fayda vermeyen ilim. Yüce dinimiz İslam'da ilmin fazilet ve üstünlüğü vardır. Amel ve irfanla bezenmiş ilim, müminin cennet yolunu kolaylaştırır. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim elde etmek isteyen kişiye Allah, cennete giden yolda kolaylık gösterir. İlme talip olan mümin Allah yolundadır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İlim yücedir, ilim mübarektir, ilim mukaddestir. Ama bütün bu özelliklere sahip olan ilim, müminin dünya ve ahireti için faydalı olan ve rızayı ilahiye muvafık olan ilimdir. Yoksa incir çekirdeğini bile dolduramayacak kadar lüzumsuz, değersiz bilgiler değil. Ne hazindir ki günümüz dünyasında yaşayan Müslümanlardan niceleri beyinlerini öyle lüzumsuz bilgilerle doldurdular ki beyinleri bilgi çöplüğüne döndü. Yine kalplerine Allah ve Resulünün dışında para, makam, şehvet gibi öyle lüzumsuz sevgileri yerleştirdiler ki kalpleri sevgi çöplüğüne dönüştü. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Ne mutlu insanı helake götüren bu dört husustan Allah'a sığınanlara. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Amin. Değerli dinleyenler, Yüz Akı Dergisi'nin Bir Hadis, Bir Mesaj bölümünde yer alan Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı "Dört Şeyden Allah'a Sığın" başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Kübra Ergin'in kaleminden "Bağlanamayanlar" başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Sokaktan ürkütücü sesler geliyor. Gecenin geç saatleri, neredeyse sabaha karşı. Tülle yüzümü perdeleyerek bakıyorum. Birkaç genç, kendi yaşıtları olan bir delikanlıyı acımasızca tekmediyorlar. Dayanamıyorum. "Ne yapıyorsunuz? Hemen bırakın yoksa polisi arayacağım," diye sesleniyorum. İtiraf edeyim, bunu yaparken kendimi göstermemeye çalışıyorum. Çünkü kendim ve çocuklarım namına düşmanlıklarını celbetmeye korkuyorum. İşlerinden biri bir yandan beni görmek için gözleriyle pencereleri araştırırken, bir yandan da racon keser bir eda ile konuşuyor. "Rahatsızlık verdiyse kusura bakmayın, bu bize sahte para verdi, cezasını veriyoruz." O sahte para neye karşılık verildi, bunlar neyin ticaretini yapıyor tahmin etmek zor değil. Biz Fatih semtinde oturuyoruz. Başka semtlerin halini düşünmek bile istemiyor insan. Artık sadece tenhalarda değil, ana caddelerde yürürken bile ayakta duramayan gençlerle karşılaşıyoruz. Nasıl bir nesil yetişiyor? 2016 yılı sonundaki verilere göre ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 197.297'ye yükselmiş. Bunların 186.963'ünü erkekler, 7.894'ünü kadınlar, 2.440'ını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor. Cezaevinde yatanların %23'ü hırsızlık, %19'u uyuşturucu, %16'sı adam öldürme, %13'ü adam yaralama, %12'si yağma veya gasp, %8'i tecavüz, %9'u kadarı sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan tutuklanmış. Yürek karartan bir tablo. Hem kendileri, hem aileleri, hem ülkeleri için çalışıp faydalı olması gereken 200 bine yakın insan demir parmaklıklar arasına takılmış, topluma yük haline gelmiş. Bu manzara eğitim sistemimizi sorgulamamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Her zaman işe yarayan bir kural vardır. Bir problem ortaya çıktıktan sonra onu çözmek için harcanan imkanın çok azıyla o problemi ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmak mümkündür. Bilhassa insan eğitimi söz konusu olduğunda, kötü yetişmiş bir insanın ortaya çıkardığı problemleri çözmekle uğraşmak yerine o insanı baştan iyi yetiştirmek her bakımdan daha verimlidir. Üstelik gelecek nesiller bize emanettir. Bu bizim kulluk mesuliyetimizin önemli bir parçasıdır. Bizden evvelki nesiller bizim için ezan seslerinin yankılandığı bir yurt, camiler, vakıf eserler, kıtalarca insanın gözünde muhabbet ve itibar bırakmışlar. Peki biz dünyadan ayrılırken arkamızda ne bırakıyoruz? Aslında kötü eğitim ve hayat şartlarıyla suça itilen, sonunda hapse tıkılan o insanlarımız arasında birçok zeki, kabiliyetli, azimli, büyük hedeflere gözünü dikebilecek ve şahsiyetine düşkün kişiler vardır. Esasen hırslı ve atılgan kişilerin çoğu güçlü duyguları olan kişilerdir. Ancak o duyguları iyi yönlerde değerlendirecek tesirli bir manevi eğitime ihtiyaç vardır. Ancak bunun için de dini eğitim anlayışımızı gözden geçirmemiz gerekti. Son zamanlarda dini bilgilere ulaşmak çok kolaylaştı. Eskiden medreselerde sırf birkaç yıl hafızlık ve Arapça eğitimiyle geçerdi. Ayet-i kerimeleri tefsirlerden, hadis-i şerifleri şerhleriyle birlikte mütalaa etmek için yıllarca bir hoca önünde diz çökülürdü. Diz çökmek demek sadece okumak demek değil, aynı zamanda o ilme karşı hürmet, muhabbet ve teslimiyet duymak da demekti. Şimdi ana kaynaklar Türkçe'ye tercüme edildiği gibi, internette bir arama motoruna birkaç kelime yazıp arayarak birçok ayeti kerimeye, hadisi şerife ulaşabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki ilme hürmet ve bağlılık kalmadı. En temel kaynaklarımız üzerinde tartışmalar çıkarılıyor. Eskiden alimler toplumun tuzudur, toplumu bozulmaktan korur denirdi. Şimdi tuzla kokarsa ne yapacağız diye endişe edilecek noktaya geldi. Ne yazık ki bugün modern eğitim müesseselerinden geçenler ıslah etmeleri gerekirken ifsat ediyorlar, mamur etmeleri gerekirken tahrip ediyorlar. Kısacası hem vazifelerini yapmamakla hem de ellerindeki imkanı yıkmak için kullanmakla iki kat hatta kat kat daha fazla zarar veriyorlar. Halbuki bunlar bir toplumu ayakta tutan ana kadrolardır. Onların sadece vazifelerini ihmal etmesi, gevşeklik göstermesi bile telafisi zor bir hatadır. Öyleyse toplumun göz bebeği olan o güzide kadroyu nasıl yetiştirmeliyiz? Bu konuda sadece bilgi vermek, neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirtmek yeterli mi? Hepimiz biliyoruz ki bazı insanlara bu doğrudur, yanlıştır denildiği zaman hemen ona inanır, kabullenir veya önce sorgular, kaynağı neymiş der ama aslı varsa artık teslim olur, ona itaat eder. Dinimizin bizden istediği bir karakterdir bu, itaat etmek, teslim olmak. Bir başka deyişle kendini serbest saymamak, muhayyer görmemek, mesul hissetmek, bağlılık duymak. Bir insana hayatı boyunca birçok kişi bu doğrudur, bu yanlıştır diye öğretebilir ama hakka, hakikate bağlılık duymayı öğretemez. O karakterin temelidir. İslam şahsiyetinin temeli sıdk ve sadakattir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Efendimizin şahsında müşahhas hale gelmiş bir yüce vasıftır sıddıkiyet. İnsanın kendisini hakikate bağlı hissetmesi, hak yolun ondan istediği fedakarlığı yapmakta tereddüt etmemesi, kendini muhayyer görmemesi. Peki böyle bir şahsiyet nasıl yetiştirilir? Elbette son noktada bu bir kişinin kendi mesuliyetidir ama içinde yetiştiği aileden aldığı ilk terbiyenin bir insanın şahsiyetinde önemli bir yere sahip olduğu kabul edilmektedir. Hatta çocuğun karakteri 7 yaşına kadar tamamlanır denilmektedir. Bu sebeple ailesinden aldığı bir eğitim çocuğun şahsiyetinin temel taşıdır. Bu noktada son zamanlarda rastladığım bir yazıdan bahsetmek istiyorum. Konu çocuklukta sağlıklı bağlanma. Batı'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanların şahsiyetinin doğru bir temel üzerine kurulması için annesiyle yaşadığı bağlanma tecrübesi büyük ehemmiyet taşıyor. Malum insan yavrusu diğer canlılar gibi değildir. Bir bebek dünyaya geldiği zaman son derece aciz ve muhtaç bir haldedir. Bütün ihtiyaçlarını giderecek bir anneye muhtaçtır. Cenab-ı Hak annelerde bebeğine karşı büyük bir sevgi ve bağlanma duygusu yaratmıştır. Anne günün her anında bebeğinin ihtiyaçlarını düşünür. Onu bırakıp bir yere gitmek zorunda kalsa aklı bebeğinde kalır. Geceleyin uykusunun en derin anında bile bir bebek ağlamasıyla hemen uyanır. Bebeğinin ağlama tonundan onun ihtiyacını sezer. Annedeki bu duygular bebeğin duygu gelişimi açısından çok önemlidir. Bir insan bebekliğinde annesinden böyle güçlü bir ilgi ve bağlılık görmemişse, ihmale uğramışsa, sert ve soğuk davranışlar görmüşse bu onun şahsiyetinde önemli problemlere sebep olmaktadır. Bu durum bazı kişilerin derin duygular ve bağlanma gerektiren evlilik gibi hakiki ilişkilerden kaçmasına veya bu ilişkide soğuk ve uzak olmasına sebep olabilmektedir. Bu kişilerin vatanına, milletine, dinine, ahlakına ne kadar bağlılık duyacağını da tahmin etmek zor değil. Son zamanlarda yetiştirme kurumlarında birçok bakıcı tarafından yetiştirilen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, bu çocukların ihtiyaç hissettiklerinde etraflarında bulunan herhangi bir yetişkine yönelebildikleri gibi, ileride de yakınıyla yabancıyı ayırt etmeyebildiğini, rastgele kişilere bağlanabildiğini ve bunun da istismara uğramaları riskini beraberinde getirdiğini gösteriyor. Aynı şekilde bu kişilerin kendi dini, milli kültürü, örfü adetiyle yabancı kültür empozesi arasında bir ayrım yapmayacağını düşünebiliriz. Her ne kadar elimizde bu yönde yapılmış bir çalışma olmasa da belki şöyle bir nazariye ortaya atmak da mümkündür. Annesiyle fiziki bir bağlanma problemi yaşamasa da ileride kendisine aşılanan görüşlerle annesine ve onun şahsında öz kültürüne yabancılaşan, bağlılık hissetmeyen kişilerde benzer şekilde bağlanma duygusundan mahrum yetişebilir. Bugün dini ilimleri okurken kendini muhayyer gören, ayetleri tevil, hadisleri inkar eden, kendi dinine bağlılık duymayan, bağlılık duyanları küçümseyen bir nesil yetiştiğini görüyoruz. Herhalde bu kişilerin kuvvetli bir bağlılık ve mesuliyet hissiyle kendi dinine bağlı alimlerle yabancıları ve onların sokuşturduğu fitneleri ayırt edememesinin temelinde sağlıklı bir bağlanma duygusu geliştirememe problemi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Başa dönecek olursak, belki vatanına, milletine en büyük hizmetleri yapabilecek cesur, atılgan, becerikli gençleri güzel gayelere yönetebilecek eğitim kadrolarını yetiştirirken, evvela onları kendi davasında tutarlı ve sadakatli yetiştirmek gerekmez mi? ağzında garip laflar geveleyen, ne kendi yüreğinde samimi duygular taşıyan, ne de başkalarına bir sevda, bir eğilim aşılamayan soğuk yüzlü insanlarla nasıl bir toplum yetişir? Değerli dinleyenler, son olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Bağlanamayanlar başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.